şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые.
What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Taliban'ın gizemli lideri Molla Ömer'in öldürüldüğüne dair iddialara Afgan istihbaratından doğrulama geldi. Örgütten ses çıkmıyor. Bu arada Molla Ömer'in 2013'te öldüğü gelen haberler arasında. Önce BBC geçti bu haberi ve Afganistan İstihbarat Servisi bunu doğrulamış görünüyor. Güvenlik Başkanlığı Sözcüsü Abdülhasip Sıddıki, Nisan 2013'te ağır hasta getirildiği Pakistan'ın Karachi kentinde bir hastanede öldü. Öldüğünü resmen teyit ediyoruz, dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schulz, haberler güvenilir, istihbarat servislerimiz haberlere bakıyor ve ölümünün koşullarını değerlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Bu sözler istihbarat servislerinin Ömer'in ölümünden zaten haberdar olduğu izlenimini de vermiş gibi görünüyor. 2011'deki Amerikan işgalinden beri Kaide lideri Usame Bin Laden'e de hayli yakın duran Ömer'in yeri bilinmiyordu. Başına da 10 milyon dolar ödül koyulmuştu. Ömer'in öldüğünü istihbarat örgütleri şu anda kuvvetli biçimde teyit edilmiş bir şekilde dile getiriyorlar. İran anlaşması sonrasında Tahran'la Avrupa ülkeleri arasında yoğun bir diplomatik hareketlilik gözleniyor. Fransa Dışişleri Bakanı Fabius, Fransız şirketlerin geri dönüşünü görüşüp Ruhani'yi Paris'e davet etti. Müzakerelerde çetin bir kişilik izlenimi bırakıyordu İran'a karşı. Ruhani ve Zarif'le tuttum bırakmam şeklinde el ele pozlar vererek hayli neşeli, mutluluk içerisinde ilişkileri olduğunu gösteren pozlar verdi. İran'a yönelik anlaşma sonrası Batı ilgisi ekonomik boyutlarını ortaya koyacak gibi. Türkiye'nin güvenli bölge talebine ilişkin tartışma devam ediyor. NATO zirvesinde Türkiye'nin daha fazla askeri yardım istemediği kararı çıkmıştı. Ayrıca güvenli bölgenin söz konusu olmadığı, sadece IŞİD'den arındırılmış bölgenin söz konusu olduğuna yönelik Batı ülkelerinden açıklamalar da devam ediyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'yi Suriye'de IŞİD'e operasyon yapılacak bölgeyi güvenli bölge diye tanımlamaması için de ayrıca uyardı. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu USAK uzmanlarından Güner Özkan ile NATO'yu konuşacağız. NATO'nun varlığını devam ettirme sebebi ve NATO içerisindeki fikir ayrılıklarını ele alacağız. Bu arada Şam yönetiminden Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadele konusunda samimi olmadığı iddiası geldi. Fransa ile Britanya arasında Manş tünelinde göçmen akını var. Buna çare bulmaya çalışılıyorlar. Finlandiya'da ırkçılığa karşı gövde gösterisi yapıldı. İsrail'de İsrail'le Araplar aynı gemide açıklaması geldi. İsrail Savunma Bakanı Moshe Yalon'dan bir televizyon programında söyledi bunu. Tahran'a yaptırımları kaldıracak anlaşmayı eleştirdi. Ancak İsrail ile Sünni Arap ülkelerinin ortak düşman İran'a karşı aynı gemide olduklarını söyledi. Düşmanlık ekseni üzerinden aynı gemiyi tanımladı. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde USAK'tan Güner Özkan ile NATO'yu konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz. Thank you. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu uzmanlarından Güner Özkan hocamız. USAK, kısa adıyla Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu Analist isimli dergisinde kapak dosyası olarak Avrupa Atlantik Güvenliği, Değişim, Dönüşüm ve Etkinlik Sorunu başlığıyla çıktı. Burada NATO'nun son dönem içerisindeki durumu değişik kişiler tarafından, değişik akademisyenler, uzmanlar tarafından çeşitli yönleriyle ele alındı. Bu dergide biz Güner Özkan hocamıza hem bu başlığın seçilme sebebini soracağız, hem kendisinin dergide yer alan makalesindeki görüşlerinin bize tekrar etmesini isteyeceğiz. Hoş geldiniz Güner hocam.
Hoş bulduk.
Evet, analist kapak dosyası olarak Avrupa Atlantik Güvenliği'ni seçti. Değişim, dönüşüm ve etkinlik sorunu başlığıyla. Derginin içeriğinden ve bu seçimin sebeplerinden kısaca bahsetmenizi istesek hocam, sonra da güncel meselelere doğru yavaş yavaş geliriz.
Evet tabii, tekrar teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. NATO konusu önemli tabii ki. Avrupa, Batı Avrupa askeri ittifakının temelini oluşturan ve Soğuk Savaş döneminin ortaya çıkardığı bir güvenlik örgütü ve hala yaşamaya devam eden, yaşamaya devam ettiği noktada da genişleyen ve ilgilendiği konuları da çeşitlendiren bir örgüt. NATO biliyorsunuz 1949'da Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir örgüt. Fakat Sovyet tehdidi ortadan kalktıktan sonra neden hala devam ediyor sorusunun cevabı bu genişleme ve ilgi alanlarının artması. Tabii sorunuza bağlı olarak biz bu konuyu neden seçtik sorusuna hemen değinmekte fayda var bu sayımızda. Çünkü NATO'nun hemen NATO ülkelerinin oluşturduğu ülkelerin sınırlarında günümüzde önemli güvenlik sorunları yaşanmakta. Bunlardan bir tanesi Ukrayna, Karadeniz bölgesi buna bağlı olarak. Diğeri de Orta Doğu. Orta Doğu'da NATO üyesi Türkiye mevcut. Önemli güvenlik tehditleri algılamakta. Ukrayna'daki soruna ilişkin olarak örgüte Sovyetlerin dağılmasıyla ya da Doğu Avrupa'da komünizmin ortadan kalkmasıyla Doğu Avrupa ülkelerinin üye olmalarıyla birlikte tehdit algılamaları söz konusu. Baltık ülkelerinin üye olmaları ve Rusya ile ortaya çıkan anlaşmazlık ve korkular örgütün etkinliğini ya da bu sorunlara nasıl cevap verilmesi gerektiği konusunda önemli tartışmaları başlattı ve hala devam eden bir durum.
Evet, bu tartışmalar sanıyorum bir yandan Rusya'nın çevre coğrafyası içerisindeki NATO hareketliliğinin yarattığı sorunlar var, bunlara değineceğiz. Aynı zamanda örgütün kendi içinde de tartışmalara, fikir ayrılıklarına yol açıyor. Bunlar birbiriyle bağlantılı da sanıyorum.
Tabii ki elbette buyurduğunuz gibi. Şimdi herhangi bir örgütün, biliyorsunuz, bir topluluğun diyelim, herhangi bir topluluğun sayısı, üyesi arttıkça orada ortak karar alabilmek ve bunu uygulamak son derece güç. NATO'da böyle bir şey. Yani gerçekten somut bir tehdit ortada mevcut olmadığı durumda. Hani eskiden Soğuk Savaş döneminde komünist tehdit, Sovyet tehdidi biçiminde bir ittifak üyelerini bir araya getiren bir bağ söz konusu olabiliyor idi. Ama günümüzde NATO üyesi olduğu halde Rusya'yı ya da herhangi başka bir ülkeyi, örneğin Suriye'deki sorunları ya da İran'la ilgili birçok meseleyi NATO üyesi ülkelerin hangisi hangi derecede tehdit görüyor, bu önemli bir soru işareti olarak gündemde devam etmekte. Yani daha açık ifade eder isek, Portekiz için Rusya bir tehdit midir? Ya da Polonya kadar tehdit midir? Polonya'nın hissettiği kadar bir tehdit midir? Yani bu anlamda Portekiz'in ve Polonya'nın NATO'ya bakışlarına ve NATO'nun gerçekleştireceği herhangi bir harekata eşit derecede katılması beklenemiyor, bu güçleşiyor. Yani Amerika'nın NATO'ya bakışı, Amerika global bir güç, global çıkarları olan bir güç. Amerika NATO'yu dünyanın herhangi bir yerinde kullanmak istiyor olabilir. O zaman bu noktada Amerika'ya bütün NATO üyeleri koşulsuz ve şartsız destek vermeli midir, verebilir mi gibi çıkar tanımları üye sayısı arttıkça ve ortak tehdit ortadan kalktıktan sonra değişmeye başladı. Bu anlamda farklılaşmalar mevcut. Ukrayna krizinde ve diğer ilgili ve bölgesel meselelerde de bunu yaşıyoruz biz. Yani biz bunu gördüğümüz için bu dergide NATO'yu ele almak istedik. Bu çatlağın sebeplerini ortaya koymaya çalıştık. Durum bundan ibaret. Yani bunu NATO meselesini ve Avrupa Atlantik güvenlik sisteminde ortaya çıkan farklılaşmaları okuyucunun en azından bir bütün halinde görmesini arzu ettik. Nedir? Ne anlama gelmektedir? neden NATO gibi önemli bir blok güvenlik örgütü olduğu halde harekete geçememektedir? Bunun sebepleri nelerdir? Bunun altını doldurarak okuyucu, ilgili okuyucumuza bilgi vermeye çalıştık açıkçası.
Evet. Ukrayna'dan bahsettiniz. Yine NATO içerisindeki uyuşmazlık çerçevesinde konuştuk. Biz Ukrayna krizi konusunda Almanya'yı, Fransa'yı son derece faal görüyoruz. Britanya o kadar olmamakla beraber Amerika açık taraf şeklinde orada duruyor ve bu üç ülke arasında çeşitli farkları da belki kavramsallaştıramasak bile medya içerisinde takip ederken gözleyebiliyoruz. Bunun NATO'ya yansımaları nedir? Bu üç ülkenin Amerika, Fransa ve Almanya'nın belki Britanya'yı da katarak bu üç ülkenin NATO'ya hem Ukrayna meselesi itibariyle hem de genel olarak yaklaşımları Rusya ile ilişkiler açısından da düşünecek olursak ne merkezdedir?
Tabii bu farklılaşmalar mevcut. Biliyorsunuz Almanya'nın yani Fransa ile başlamak gerekirse Fransa'nın Avrupa'da NATO'nun güçlü bir şekilde olma fikri Almanya'dan farklılaşmakta. Benzerlikler de mevcut fakat farklılaşmakta. Yani nedir mi örneğin Fransa için? Güçlü bir NATO'nun Avrupa'da var olması tercih edilen bir unsur. NATO Avrupa'dan uzaklaştıkça Fransa'nın bu örgüte vereceği destek artacağı için ve yükü artacağı için Fransa için çok fazla tercih edilen bir durum değil. Ama Fransa'nın bir eski kolonyal ülke olması sebebiyle NATO ile Avrupa dışında bile ilişkilerini güçlü şekilde tutma arzusu görülebilmekte. Örneğin Amerika ile yaptığı işbirliği Mali'de ve diğer Afrika eski kolonyal ülkelerde böyle bir işbirliğini tercih etmekte. Şimdi Almanya'nın pozisyonu öyle değil. Almanya'da güçlü bir NATO'nun Avrupa'da varlığını tercih eden bir ülke ama kolonyal bir ülke olmadığı için onun dışında Fransa için söylediğimiz sözleri Almanya için söyleyemiyoruz. Ancak Almanya için önemli olan noktalardan bir tanesi de NATO'nun Avrupa'da mesela Ukrayna krizi çerçevesinde ya da başka bir kriz çerçevesinde ne kadar aktif olması gerektiği üzerinde rezervler koyabiliyor. Yani o da Almanya'nın tarihiyle alakalı bir şey. Yani Almanya ordusunun durumu, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nın psikolojik yükünü hala atamamış olması, bazı üyelerde bunun atmasını istemiyor elbette. Hani düşünün yani bu yükü atmış bir Almanya'nın Avrupa'da nasıl davranacağı tahmin edilebilir olmalı. Yani o anlamda NATO içerisinde Almanya'nın bir anlamda kontrol edilmesi de önemli bir tercih birçok ülke açısından. Yani Rusya ile olan ilişkileri diğer bir boyutu Almanya ve Fransa'nın NATO'ya bakışında. Yani bu iki ülke Rusya ile çok yoğun ekonomik ilişkileri olan ülkeler, siyasal ilişkileri olan ülkeler ve Avrupa'nın yanı başında. Rusya ile olan ilişkileri daha fazla gerginleştirmenin maliyeti daha fazla Avrupa'nın ekonomik ve siyasal açıdan Avrupa Birliği içerisinde en güçlü aktörleri olan Almanya ve Fransa'nın zararına olabilecek gelişmeler. Dolayısıyla daha dengeli Rusya ile konuşulabilir, Rusya ile konuşarak bir takım sorunları çözme, diplomatik yöntemleri kullanma tercihleri söz konusu. Amerika'ya baktığınız zaman Amerika tabii ki daha farklı. Amerika'nın Rusya ile olan ekonomik ilişkileri çok daha sınırlı. Oynadığı global güç, aktör rolü gereği Rusya'ya ders verme ya da çok dikkate almama gibi davranışı Rusya'ya karşı daha sert bir pozisyon alma gereğini görebilmekte. Yine aynı zamanda Doğu Avrupa ülkelerinin, NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerinin Amerika'daki güçleri, lobi güçleri, Amerika'yı harekete geçirme becerileri o anlamda etkili olabilmekte Almanya ve Fransa'dan farklı olarak. İngiltere'nin pozisyonu daha farklı tabii. İngiltere ne kadar NATO'nun Avrupa'da olmasını isteyecektir diyen bir ülkedir. Çünkü NATO'nun sağladığı bir her ne kadar dışarıya karşı, NATO dışı tehditlere karşı bir güvenlik aktörü olarak önemli olsa da aynı zamanda güçlü bir NATO İngiltere için Avrupa'da herhangi bir gücün tırnak içerisinde başıboş davranmasını da engelleyen bir aktör olarak, güç olarak İngiltere'nin çıkarlarına uygun bir pozisyonda. Aynı zamanda İngiltere için önemli bir unsur NATO'nun da Avrupa Birliği'nin kendi içerisinde bir güvenlik aktörü olarak güçlü şekilde ortaya çıkmasını da engelleyen bir şey. Yani buradan kastım biliyorsunuz geleneksel olarak İngiltere'nin Avrupa'ya bakışı daha genişlemiş, daha İngilizce tabirle loose bir Avrupa, daha gevşek bir Avrupa, daha derinleşmiş, güçlü bir Avrupa, İngiltere'nin geleneksel çıkarlarına çok uygun olmayan bir duruş. Dolayısıyla Amerika'nın o kadar zorlamasına rağmen örneğin İngiltere gerek Fransa ile gerekse Avrupa Birliği içerisinde güvenlik ve dış politika konularında daha güçlenmiş, tek ses olabilecek bir Avrupa Birliği ortak güvenlik politikasının içerisinde çok yer almak istemiyor.
Evet.
Sebebi bu İngiltere'nin bakışı. Yani bu anlamda Rusya'ya ve Ukrayna'ya bakışı da elbette İngiltere'nin Amerika'ya daha yakın, ama daha çok, daha fazla yük taşıma noktasına gelindiği zaman da geri durabiliyor. Böyle bir farklılaşma ve çeşitlenme söz konusu. Bu ortamda elbette 28 üyeli ve farklı tercihleri ve güvenlik tehditleri algılayan 28 üyeli NATO örgütünün, güvenlik örgütünün herhangi bir sorunda ortak hareket edebilmesi son derece güç olabilmekte. Ve o yüzden de hani bir yazımızda da belirttik, yükün belli bir havuzda toplanması ve paylaşılması. Yani güvenlik tehditleri her ülke için ve her bölge için önemi farklılaştığına göre herkes belli oranda buraya, bu havuza katkı sunabilir. Kimi üyeler buna politik bir destek biçiminde ortaya koyabilir. En az ilgili olan belki de. Diğerleri de daha fazla destek, lojistik destek veya başka destekler vererek bu sorunu temelde yaşayan bir ya da birkaç ülkenin ortak çalışmasıyla, ortak harekatıyla belli bir güvenlik tehdidi giderilebilir. Örneğin Libya'da olan da aslında buydu. Amerika geriden liderlik diye bir konsepti gündeme sokarak Avrupa'daki Fransa'yı, İngiltere'nin askeri harekatına destek verdi. Başka bölgelerde de benzer şeyleri uygulama yönünde bir çaba söz konusu. Aslında bu ittifak açısından bakımından yeni bir şey değil. Özünde de olan bir şeydi. Nedir bu? İttifakın asıl yükünü taşıyan daha başından beri Amerika'ydı. O sağlıyordu ağırlıklı olarak maddi ve siyasal hareketlenmeyi ve desteği uluslararası alanda ve askeri güç bakımından da bu sağlıyor idi. Diğerleri de güçleri oranında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor idi. Dolayısıyla ittifakın bundan sonraki süreçte alacağı şekil de bundan farklı olması beklenemez. Çünkü güvenlik tehditleri çok çeşitlenmekte ve her üyenin bundan algıladığı tehdit seviyesi de değişmekte. Yani düşünün, bir Suriye'de olanlardan Türkiye'nin algıladığı tehditle başka işte İspanya'nın, Portekiz'in ya da Fransa'nın ya da İngiltere'nin ya da Amerika'nın algıladığı tehdit çok farklı olabilmekte. Dolayısıyla bağlı oldukları, üyesi oldukları ortak güvenlik örgütünü harekete geçirme, bunun aciliyeti ve ne kadar aktif olacağı konusunda tercihler de buna göre şekillenmekte.
Değerli dinleyiciler, konuğumuz Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, kısa adıyla USAK'ın Kafkasya ve Hazar Bölgesi uzmanı, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Güner Özkan idi. NATO'yu özetle konuştuk. Kısa süremiz içerisinde bize örgütün içindeki fikri farklılıkları, tehdit algılarını, bunun politik yönlerini aktardı. Çok teşekkür ediyorum Güner Hocam katılımınız için.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Разделяем универсальные демократические принципы, принятые
в. What's important to understand is that not everyone will feel.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali radyomuzda.